Ayrım 2. Yetişin gençler. Ergenlikten yetişkinliğe geçiş kılavuzu. Selçuk Şirin. Sayfa 19. 1. Bölüm. Gençleri anlamak için kuramsal çerçeve. İnsan gelişimini incelerken hayatı erken çocukluk, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık gibi farklı evrelere ayırırız. Bu evreler içinde erken çocukluk, yani kabaca hayatın ilk 3 yılı hariç başka hiçbir dönemde ergenlikte olduğu kadar büyük bir fiziksel değişim olmaz. Yetişkin bedeninin fiziksel gelişimi çoğunlukla ergenlik döneminde tamamlanır. Bu dönemde birey çocukluktan blue çağına girer ve fiziksel olarak vücudu bir yetişkinin üreme kabiliyetine ulaşır. Benzer bir dramatik değişimi beyin gelişiminde de görüyoruz. Hayata başladığımız ilk birkaç yıl dışında insan beyni başka hiçbir dönemde gençlik döneminde olduğu gibi gelişmiyor. Ve bu dönemdeki gelişme başka hiçbir dönemle kıyaslanamayacak kadar çok çevresel faktörlerle belirleniyor. Zaten beyin gelişimini tamamladığı zaman, ki bu yaklaşık 25 yaşa denk geliyor, gençler yetişkinliğe adım atmış oluyor. Ergenliğin de içinde yer aldığı gelişim evreleri her ne kadar başlangıçta biyolojik olarak tarif edilmiş olsa da biraz detaya indiğimizde aslında ayrımın biyolojik olduğu kadar tarihsel ve kültürel olduğunu da görebiliriz. Nitekim sanayi öncesi toplumlara baktığımızda çocukluk ile yetişkinlik arasında bizim şimdi ergenlik dediğimiz bir evrenin çok net çizgilerle ayrılmadığını görüyoruz. Yetişkinliği bireylerin kendi ayakları üstünde durduğu, yani iş ve hayat arkadaşı arayışına girdiği bir dönem olarak tarif edersek, sanayi öncesi toplumlarında çocukluğun bitimiyle yetişkinliğin başladığı dönemler arasında bir üçüncü dönem yok. Yani bugün bizim ergenlik dediğimiz bir dönem yok. Kendi soy ağacınıza bakarsanız şöyle birkaç kuşak geriye gidince, bugün bizim çocuk dediğimiz 18 yaş altında evlenmiş büyüklerinizle karşılaşacaksınız. Bugün bizim çocuk dediğimiz yaşta insanların geçmişte yetişkin rollerini üstlenmiş olmasını ancak böyle tarihsel bir çerçevede ele alırsak anlayabiliriz. Çünkü değişen zamana, dönüşen hayata paralel olarak insan yaşamındaki dönemlerin de anlamı değişiyor. Sanayileşme, üretimin insandan makineye geçmesiyle birlikte çocukların üretim mekanizmasından çekilmesini gerektirdi. Okullar tam da o süreçte artık istihdam için gerekli olmayan çocuklar için tasarlandı. Amaç giderek karmaşıklaşan modern yaşama çocukları eğiterek hazırlamaktı. Toplumlar ekonomik olarak ilerledikçe artık tıpkı çocuklar gibi gençlerin de bir yetişkin olarak hayata atılmasına ihtiyaç kalmadı. Zorunlu eğitim ilkokuldan orta öğretime yükselirken evlilik ve istihdama katılım yaşı da 18 ve üzerine çıkmaya başladı. Bizim bugün 11-18 yaş arası olarak kabul ettiğimiz ergenlik dönemi işte böyle bir tarihsel sürecin sonucu olarak ortaya çıktı. Ancak değişim ergenlikle sınırlı değil, yetişkinlik de artık 18 yaşında başlamıyor. Bugün artık kimilerinin Endüstri 4.0, benim daha evvelki kitaplarımda katma değeri yüksek ekonomi dediğim üretim tarzına geçtik. Bu yeni üretim modelinde ergenler 18 yaşını doldurunca hayata bir yetişkin olarak atılmıyor. Bu dönemde bırakın orta öğretimi, üniversite bile artık işe başlamak için yeterli olmuyor. Gençler ne iş ne de eş seçme konusunda acele etmiyor. Bunun en net örneğini istihdam ve evlenme istatistiklerinde görebiliyoruz. Şu anda Türkiye'de 18-30 yaş arası gençlerin 1/3'ü ne işte ne okulda ne de başka bir uğraşta. Benzer bir şekilde evlenme yaşı hızla yükseliyor. 2000'lerin başında erkeklerde 26 olan evlenme yaşı 2018'de 28'e yükseldi. Benzer bir artış kadınlar için de geçerli. İstihdama katılım yaşı ve evlilik yaşı önümüzdeki dönemde hızla başka modern ülkelerde olduğu gibi 30 yaşına doğru tırmanmaya devam edecek. İşte tam da bu nedenlerle gelişim aşamalarına ergenlik ile yetişkinlik arasında üçüncü bir yeni dönem eklendi. Emerging Adulthood. Tıpkı sanayi çağında çocukluktan yetişkinliğe geçiş arasına ergenliğin girmesi gibi, içinde yaşadığımız post sanayi çağında da ergenlik ile yetişkinlik dönemleri arasına adı meslektaşım Jeffrey Jensen Arnott 1999 tarafından konulan Emerging Adulthood girdi. Benimle birlikte Jeffrey'i 2000'li yılların başında Türkiye'de bir kongrede ağırlayan, kendisi de bir ergenlik araştırmacısı olan Profesör Doktor Figen Çok hocamız bu yeni kavramı Türkçe'ye beliren yetişkinlik olarak kazandırmış. Ben de bu kitapta hocamın çevirisini kullanacağım. Özetlersek, genç dediğimiz vakit aslında birbirinin devamı niteliğindeki iki farklı gelişim dönemini kapsıyor bu kitap. Birinci dönem ergenlik, ikinci dönem ise beliren yetişkinlik. Bu dönemleri yaş olarak tarif etmek biraz sıkıntılı. Çünkü herkes gelişimini bir takvime göre aynı hız ve sırayla yaşamıyor. Biyolojik faktörler ve çevresel faktörler bu gelişimi hızlandırıp yavaşlatabiliyor, istikametini değiştirebiliyor. Ama yine de kabaca bir fikir vermek gerekirse, ergenlik dediğimizde 11-18 yaş arası dönemi, beliren yetişkinlik dediğimizde de 18-30 yaş arası dönemi kastediyoruz. Hal böyle olunca ben de bu kitapta gençleri bu iki ayrı dönemde inceleyeceğim. Yetişin çocuklarda bıraktığımız yerden, yani onlu yaşların başından başlayıp gençlerin meslek seçip hayat kurmalarına uzanan döneme kadar yaşadıkları değişimin izini süreceğim. Diğer kitapta olduğu gibi bilimsel bilgiyi somut ve herkesin anlayacağı bir şekilde gençlerimizi anlamak ve onlara destek olmak için aktaracağım. Başlayalım. Yaş tek başına bir referans değildir. Sözlerime başlarken teknik bir noktanın altını çizmek istiyorum. Bu kitap boyunca gelişimi betimlerken kronolojik yaşı bir referans olarak sunacağım. Bunu yaparken amacım gelişimi hepimizin anlayacağı genel bir ölçekle somutlaştırmak. Ancak bir gelişim psikoloğu olarak şunu çok iyi biliyorum ki, kronolojik yaş tek başına oldukça yetersiz bir ölçek. Çocukların konuşmaya başlaması gibi çok somut bir alanda bile yaş cetveli yetersiz. Kimi çocuk ilk yaş gününde konuşmaya başlarken, kimi çocuk okula başladığı dönemde açılıyor. Çünkü her çocuk farklı genetik yapıya, farklı çevresel ortama sahip. Aynı durum ergenlik ya da beliren yetişkinlik dönemlerindeki tüm gelişim alanları için de geçerli. Örneğin Türkiye'de evlilik yaşı 28 derken şunu çok iyi biliyoruz ki, 20 yaşına varmadan evlenen geniş bir kesim olduğu gibi evlenmeyi tercih etmeyen ve sayıları giderek artan geniş bir kesim de var. İstatistikte normal dağılım dediğimiz bir durumdan söz ediyorum. Adı üstünde normal. Ortalama yalnızca incelediğimiz alandaki genel durumu yansıtıyor. Her alanda o ortalamaya uymayan geniş bir kesim var. O nedenle ne olur bu kitaptaki kronolojik yaş göndermelerini okurken, "Aman benim çocuğum neden o yaşta henüz bu belirtiyi göstermiyor?" ya da "Ben de o yaşa geldim ama böyle bir şey yaşamadım" diye dert etmeyin. Bu kitapta paylaştığım bütün kronolojik yaş referansları genel bir fikir verme gayretinden başka bir şey değil. Fırtına ve stres dolu bir dönem olarak ergenlik. Ergenlik dönemi üzerine gerek edebi metinlerde, gerekse de popüler kültürün taşıyıcısı olan film ve dizilerde en çok rastlayacağınız metaforlardan biri gençliğin fırtınalı bir dönem olduğudur. Sessiz, sakin geçen bir çocukluğun ardından büyük bir patlamayla başlayan, şimşeklerin çaktığı, suların durulmadığı fırtınalı ve stresli yıllardır gençlik dönemi. Bütün bu metaforların doğal afeti andırması bir tesadüf değil. Gençliği fırtına ve stres metaforuyla betimlemek, Batı felsefesi ve edebiyatında yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Sokrates, gençlerin doğuştan gelen hırçınlığının öğretmen ve ebeveynleri üzerinde tahakküme dönüşmesinden söz eder. Aristoteles, tabiatın gençleri sarhoş ettiğini vurgular. Aydınlanmacı Rousseau ise gençliği tarif ederken yükselen vahşi dalgalar metaforunu kullanır ve ebeveynleri genç evlatlarını dizginlemeye davet eder. Nitekim bizdeki ilk romanlarda da benzer bir gençlik buhranı teması vardır. Zaten başında kavak yelleri esiyor tabiri her şeyi açıklamaya yetiyor. Sonradan ergenlikle neredeyse eş zamanlı olarak kullanılacak olan fırtına ve stres tabirini ilk defa Alman romantiklerin çalışmalarında görüyoruz. Aydınlanmanın akılcılığına bir itiraz olarak başlayan bu akım, insan doğasındaki vahşi duyguların özellikle edebiyat ve müzikte sanatsal olarak ifade edilmesi gerektiğini vurgular. 18. yüzyılda Goethe'nin biraz da kendi gençliğinde yaşadığı aşklardan esinlenerek yazdığı Genç Werther'in Acıları adlı romanı, fırtına ve stres metaforunu ergenlikle literatüre sokan kaynakların başında yer alır. 20. yüzyılın başında Amerikalı psikolog G. Stanley Hall, 1904, ergenlikle ilgili ilk çalışmaları yaparken Almanca'daki Sturm und Drang kavramını İngilizce'ye Storm and Stress olarak çevirerek bu kavramı bilimsel literatürün vazgeçilmez bir parçası yapar. Sonra gelen yüzyıllık dönemde ergenlik üzerine yapılan tüm çalışmaların temelinde bu kavramın etkilerini görebilirsiniz. Eğer bugün gençlik deyince aklımıza negatif çağrışımlar geliyorsa, ergenliğe giren bir çocuk evde doğal bir felaket beklentisi yaratıyorsa, bunda sözünü ettiğim tarihsel çerçevenin bir etkisi var. Peki aradan geçen 100 yılda yapılan bilimsel çalışmalar ergenliğin doğal bir felaket olduğunu gösteriyor mu? Ergenlik gerçekten de korkulduğu kadar tehlikeli bir dönem midir? Türkiye'deki ergenlik araştırmacılarının yakından tanıdığı Jeffrey Jensen Arnott, 1999, tam da bu soruya yanıt arar. Arnott'a göre ergenlik dönemini problemli görmemize neden olan 3 temel faktör vardır. 1. Ebeveynlerle yaşanan çatışmalar. Ergenlik çocukların ev ortamında anne baba himayesinde geçen dönemin ardından gelen bir anlamda evden kopma dönemidir. Bu kopuş her zaman kolay olmaz, bazen de anne babaya rağmen olur. Ergenliğin isyan çağı olarak görülmesinin başlangıç noktası budur. Çocuklar ebeveynlerine isyan ederek kendi bağımsızlıklarını ilan ederler. Bu isyanın hedefi olan ebeveynler de otoritelerini her zaman kolaylıkla bırakmaz. Hal böyle olunca da gençler ile ebeveynler arasında ciddi çatışmalar ortaya çıkar. Her isyan doğası gereği etrafı yıkıp geçer, ailenin var olan düzenini bozar ve ortaya yeni yeni sıkıntılar çıkarır. Fırtına ve stresin en önemli kaynağı budur. 2. Duygusal sıkıntılar. Ergenlik, çocukluk ya da yetişkinlik dönemine kıyasla bireylerin duygu dünyasında çalkantıların yaşandığı bir evredir. Hormonal düzensizliklerin sona ermesi bazen yıllar alır ki bu dönemde gençler bir an coşkulu bir sevinci yaşarken akabinde kendilerini derin bir boşlukta bulurlar. Hal böyle olunca fırtına ve stres metaforu durumu açıklamaya yeter. Zira duyguların fırtınalı bir şekilde çalkantılı olması hem gençler için hem de onların etrafındaki insanlar için ciddi bir stres kaynağıdır. 3. Risk davranışları. Ergenler diğer yaş gruplarına göre çok daha fazla başlarını derde sokmak riskine sahiptirler. Bu risk kimi zaman tehlikeli, hayati sonuçları olan eylemlere katılmak şeklinde cereyan eder. Nitekim sigorta şirketlerinin genç sürücülerden daha fazla sigorta primi alması boşuna değildir. Ama risk yalnızca trafik kazaları için söz konusu değil elbette. Gençlerin risk hesaplamada başarısız olmaları onları pek çok riskli davranışa iter. Başta alkol ve tütün olmak üzere kötü alışkanlıkların pek çoğunun bu dönemde başlaması tesadüf değildir. Yine aynı nedenlerle gençlerin antisosyal davranışlara yönelmesi, kendilerini ve çevrelerini tahrip edecek kimi zaman suç sayılan eylemlere yönelmesi de aynı kategoride değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Benzer bir şekilde tarihte gençlik hareketleri diye bir kavramın olması, gençlerin diğer yaş gruplarına göre daha fazla risk aldıklarını gösteren başka bir işarettir. Gençler kurulu düzende gördükleri sıkıntıları yetişkinler gibi kolayca sineye çekmezler ve düzeni sorgulama riskini göze alarak başta sokak hareketleri olmak üzere eyleme girerler. Özetle gençler risk almaktan kaçınmadıkları için fırtınalı ve stresli bir hayat yaşarlar. Gençlerin bu 3 temel alanda sıkıntılar yaşadığı bir gerçek ama soru şu, bu sıkıntılar gerçekten de kaçınılmaz bir doğal felaket midir? Gündelik dilde söyleyeyim, acaba gençlikte yaşanan fırtına ve stres doğuştan mı geliyor yoksa sonradan mı ediniliyor? Öncelikle eğer gençlik dönemi doğuştan gelen hormonal nedenlerle kaçınılmaz olan fırtınalı bir evre ise bu durumun evrensel olması gerekir. İnsan gelişimine dair bir olgunun doğuştan yani biyolojik ya da genetik temellere dayanması o olgunun farklı kültürlerde karşımıza çıkmasını gerektirir. Bir olgunun evrensel olup olmadığını en kolay test etmenin yolu cross-cultural yani kültürler arası kıyaslama yöntemidir. Peki fırtına stres metaforu Batı toplumları dışında da yaygın olarak görülmekte midir? Bu soruyu ilk soranlardan biri kültürel antropolog Margaret Mead'dir. Mead yıllarca süren gözlem ve incelemeleri sonucunda Samoa'da araştırma yaptığı genç kızların ergenliği stresli bir dönem olarak yaşamadığını ortaya koymuştur. Samoa'da Ergen Olmak 1927 adlı kitap yayınlandığı dönemde bir devrim sayılmaktadır. Zira o çalışmalar sonucu biz bugün sadece ergenliğin değil, cinsiyet rollerinin de kültürden kültüre değişen olgular olduğunu biliyoruz. Mead'den sonra özellikle Güney Amerika ve Uzak Asya'da ergenlik üzerine yapılan pek çok çalışma da gençlik döneminin fırtına ve stres kavramlarıyla anlatılmasının yetersizliğini ortaya koymaktadır. Nitekim son dönemde Batı'da yapılan pek çok çalışmada yukarıda sıralanan temel 3 alanda ergenlik döneminde yaşanan sıkıntıların kaçınılmaz olmadığını ortaya koymaktadır. Özetle ergenlik iddia edildiği gibi hem ergenler hem de onları yetiştirenler için doğal bir felaket değildir. Bu dönemde yaşanan stresin diğer dönemlerden daha fazla olduğu bir gerçek olabilir. Ama bu gerçeklik büyük oranda bireyden bireye, aileden aileye, kültürden kültüre değişiklik arz etmektedir. Bu kitapta bir taraftan ergenliğe özel olan stres noktalarının altını çizerken, diğer taraftan da bu stresli dönemde gerek ergenler, gerekse ergenlerle yaşayan yetişkinler açısından bu döneme özel stresle nasıl başa çıkılabileceğini konuşacağız. Ergenlik ne zaman başlıyor? Ergenliğin başlangıcı biyolojik, bitişi ise kültüreldir. Dolayısıyla başlangıcına dair somut olarak bir yaş vermek zor olsa da ergenliğin önce hormonal sonra da bedensel olarak gözle görünür bir başlangıcı olduğunu biliyoruz. Kabaca blue çağına girme dediğimiz bu süreç kızlarda erkeklerden daha erken başlıyor. Aradaki farkın 2 yıla kadar çıktığını biliyoruz. Benzer bir farkı kültürler arasında da gözlemlemek mümkün. Sanayileşmenin ilerlemesi, gıda tüketiminin değişmesi gibi çevresel faktörlerin de etkisiyle gelişmiş ülkelerde ergenliğin başlama yaşı kızlarda 8, erkeklerde 10'a kadar inebiliyor. Ama her çocuk kendi özel takviminde geliştiği için 14 yaşında henüz ergenliğe girmemiş kızlar görebileceğiniz gibi 10 yaşında ergenliğe adım atmış erkek çocuklar da görebilirsiniz. Önemli olan bir sonraki bölümde detayını sunacağım ergenliğe giriş işaretlerine sahip olmak, yaş bu bakımdan anlamlı bir gösterge değil tek başına. Kız çocukları genelde 10-12 yaş aralığında ergenliğe geçiş yapıyor. Ancak değişen beslenme alışkanlıkları ve çevresel koşullar nedeniyle ergenliğe geçiş yaşı kızlarda 8-9'a kadar düşebiliyor. Ergenliğin kız çocuklarındaki ilk belirtisi memelerde görülür. Bazen iki memede aynı anda, bazen önce bir sonra diğer memede hafif ağrı ve tomurcuklanma olarak başlar. Memelerdeki büyüme ergenlik dönemi boyunca devam eder ve yaklaşık 5 yılın sonunda yetişkin boyutlarını alır. Kız çocuklarında ergenliğe geçişin ikinci belirtisi genital bölgede kıllanmanın başlamasıdır. Ergenlik dönemi boyunca devam eden genital bölgedeki kıllanma bir süre sonra koltuk altındaki kıllanmayla devam eder. Dikkat ederseniz kızlarda ergenliğe geçişin ilk belirtilerini aktarırken adet görmekten söz etmedim. Bunun nedeni ilk kanamanın tipik olarak yukarıda sıraladığımız fiziksel değişimlerden sonra gerçekleşmesi. Bu anlamda adet görme aslında ergenliğin başlangıcına değil, bedensel olarak ergenliğe geçişin tamamlanmasına işaret eder. Buradaki anahtar kelime bedensel olarak. Çünkü çocuk vücudunda yaşanan hızlı değişim, çocuk psikolojisinde her zaman aynı hızla gözlenmez. Fiziksel olanın sosyal ve duygusal olana yansıması zaman alabilir. Söz konusu fiziksel gelişim ve sosyal duygusal gelişim arasındaki bu ayrımı ilerleyen bölümlerde detaylı olarak irdeleyeceğiz. Erkek çocuklarda ergenliğe geçişin ilk belirtileri yine genital organlarda başlar. Kız çocuklarından yaklaşık 2 yıl sonra, yani 11-13 yaş aralığında erkek çocuklarda testislerin büyümesiyle ortaya çıkar. Testosteron salgılanmasının başlamasıyla ergenliğe ilk adımı atan erkek çocuklarda bu değişim testislerde koyulaşma ve genital bölgede sertleşme olarak gerçekleşir. Ergenliğe geçişin ikinci belirtisi genital bölgede kıllanmadır. Kız çocuklarındaki göğüs büyümesi gibi erkek çocuklarındaki testislerin büyümesi de ergenlik boyunca devam eder ve yaklaşık olarak 5 yılda tamamlanır. Yine kız çocuklarında olduğu gibi erkek çocuklarında da koltuk altında kıllanma genital bölgeden birkaç yıl sonra başlar ve yine 4-5 yıl sürer. Kıllanma süreci bir süre sonra bacak arasında ve ergenliğin ikinci yarısında yüz bölgesinde bıyık ve sakalın çıkmasıyla devam eder. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 30.